Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı karilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Kadir Suresini dinliyoruz.
Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçek şu ki biz onu Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sana bildiren nedir? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh onda Rablerinin izniyle her bir iş için inerler. Fecrin çıkışına kadar bir esenliktir, selamdır o. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saati ile 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saati ile 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saati ile 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsuday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 15 Ordibehşt 1402, Hicri Kameri 14 Şevval 1444 ve Miladi Takvimle 5 Mayıs 2023 Cuma. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda az sonra sunacağımız sabah haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından sırasıyla Tarihten Bir Yaprak, Türkiye'den Köşe Yazarları, Nur'a Giden Yol ve Umut Işığı adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle sona erecek.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mehtap Hameney.
Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Cumhurbaşkanı Reisi Esad'ın uğurlamasıyla ülkeye döndü. Cumhurbaşkanı Reisi İran ve Suriye'nin iradesi ikili ilişkileri geliştirmektir açıklamasında bulundu. İran Enerji Bakanı bugün Bağdat'a gidiyor. Suudiler İran fuarına katılmaya hazırlar. Ve Türkiye'de seçim rekabetleri kızışıyor. Şimdi haberler.
İran Cumhurbaşkanı iki günlük yoğun bir ziyaret ve Suriye makamlarıyla yaptığı görüşmenin ardından birkaç saat önce Şam Havaalanı'nda Beşar Esad tarafından uğurlanarak İran'a geri döndü. İran'ın bildirdiğine göre İran ve Suriye Cumhurbaşkanları ziyaretin ilk gününde 4 saatlik görüşme ve müzakerelerinin yanı sıra dün gece Şam Havaalanı'nda 1 saat baş başa görüşme gerçekleştirdi. İran Cumhurbaşkanı bu ziyareti sırasında Suriye Başbakanı ve Dışişleri Bakanı ile de bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu. Suriye'de bir grup Filistin direniş komutanları ve düşünürleriyle Şam beldesi alimleriyle bir araya gelen reisi, İran ve Suriye ekonomi aktivistlerinin ortak toplantısına katıldı, Suriye'de yaşayan İranlılarla görüştü, Hazreti Zeynep Salamullah Aleyha ve Hazreti Rukayye Salamullah Aleyha türbelerini ziyareti sırasında buradaki ziyaretçileriyle tanışarak sohbet etti, Emevi Camii'ni ziyaret etti.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İbrahim Reis, İran'ın direniş döneminde Suriye ulusunun ve hükümetinin dostu ve destekçisi olduğunu, iki direnişçi ülke olan İran ve Suriye arasındaki kardeşliğin devam edeceğini belirtti. Seyyid İbrahim Reis dün öğleden sonra Suriye seyahat planlarını sürdürürken Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim ile yaptığı görüşmede İran'ın bölge ülkelerinin zor zamanlarında dostu olduğunu belirterek şunları kaydetti. İran, bölgenin dostu ve destekçisiydi. Direniş döneminde Suriye milleti ve hükümeti ile iki direniş ülkesi İran ve Suriye arasındaki kardeşlik devam edecektir. Cumhurbaşkanı, Filistin başta olmak üzere direniş akımının Siyonist rejimi felç ettiğini ve bugünkü yayılmacı ve işgalci yaklaşımın başarısızlığa uğradığını ifade ederek, Siyonist rejimin Amerika ve Batı ülkelerin desteğiyle ve Amerika'nın yarattığı terör gruplarının desteğiyle Suriye'yi bölmeyi amaçladı ve ancak başarılı olamadı dedi. Reisi sözlerine şöyle devam etti. Siyonistler Batılı destekçilerinin de desteğiyle bugün Sudan'da ayrılıkçı bir politika izlemektedir ve Sudan halkı ve İslam dünyası Siyonistlerin oyunlarına karşı dikkatli olmalı ve günümüzde Müslüman milletlerin en önemli ihtiyacının birlik ve beraberlik olduğunu bilmelidir ve İran İslam Cumhuriyeti tüm Müslümanları birliğe davet eden ve müjdeleyen bir ülkedir. Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim de bu toplantıda Batı Asya bölgesindeki en önemli gelişmelere ilişkin bir rapor sunarak bölgedeki gelişmelerin seyri İran-Suriye ilişkilerinin büyüme eğiliminde olduğunu işaret ediyor dedi. Suriye Dışişleri Bakanı şunları kaydetti. İran'ın ekonomik, ticari, enerji, bilimsel ve teknolojik alanlarda iyi kapasiteleri var. İki ülke arasındaki ilişkilerin seviyesini geliştirmek için kullanılabilir ve iki ülke arasında yapılan anlaşmaların uygulanmasını ciddi şekilde takip etmeliyiz.
Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i Şam bölgesi alimleriyle bir araya geldiği toplantıda yaptığı açıklamada İslam dünyasının aydınlarının ve seçkinlerinin özellikle Suriye alimlerinin görevi bölge halkını Amerika ve Siyonistlerin süregelen zulümleri konusunda aydınlatmaktır ifadelerini kullandı. İran Press'in bildirdiğine göre Seyyid İbrahim Reis'i dün bu ülkenin Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Şam beldesi alimleriyle bir araya gelerek sohbet etti. Yapılan toplantıda Cumhurbaşkanı İmam Hümeyni'nin ekolünün ilkelerini Allah'a güvenmek, insanların yeteneklerini dikkate almak ve her konuda adaleti uygulamak olarak kabul ettiğini işaretle Camp David, Sharm el-Sheikh ve Oslo gibi anlaşmaların haksız anlaşmalar oldukları için asla Filistin halkının çıkarlarını güvence altına alamayacağını söyledi. Reisi tekfirci terör gruplarının oluşumu ve desteğiyle Suriye, Lübnan ve Filistin'e yapılan zulümlerin bir gün uluslararası mahkemelerde ele alınarak faillerinin yargılanması ve cezalandırılmaları gerektiğini söyledi. Cumhurbaşkanı sözlerine şöyle devam etti. Bugün bu yapılar dünyanın adaletsiz sisteminin elindeyken gerçekleri anlatmak, bölge halkını Amerika'nın ve Siyonistlerin bitmeyen zulümleri hakkında aydınlatmak da dahil olmak üzere, başta Suriyeli alimler olmak üzere İslam dünyasının aydın ve seçkinlerinin görevidir. Suriye, Filistin ve Lübnan'da diriliş cephesinin zaferini kesin bulan Cumhurbaşkanı şunları kaydetti. İran İslam Cumhuriyeti tekfircilerle mücadelede Suriye halkının yanında olduğu gibi bu ülkenin yeniden inşasında planımız ekonomik, ticari, güvenlik işbirliği ve Suriye'nin inşası için işbirliğidir.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı yaptığı açıklamada İran ve Suriye'nin iradesi ikili ilişkileri geliştirmektir ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın resmi daveti üzerine siyasi ve ekonomik etkinlerden oluşan üst düzey bir heyet başkanlığında çarşamba günü bu ülkeyi ziyaret etti. Seyyid İbrahim Reis'i dün Suriyeli ve İranlı ekonomi aktivistlerinin bir araya geldiği toplantıda Suriye ziyaretini iki ülke ilişkilerinde bir dönüm noktası olarak nitelendirerek şunları kaydetti. İran İslam Cumhuriyeti elektrik, enerji, gaz, petrol, petrokimya, tarım ve farklı sanayi sektörlerinin yanı sıra Suriye bilim ve teknoloji sağlamak alanındaki deneyimlerini paylaşmaya hazır. İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin gelişmesinde bazı sorunların yaşandığını dile getiren reisi, iki ülkenin ticari ve ekonomik ilişkileri geliştirme iradesiyle söz konusu sorunların ve engellerin birçoğunun kısa sürede çözüleceğine işaret etti. Cumhurbaşkanı ekonomik aktivistlere ve Suriye halkına seslenerek şunları belirtti. Umuyoruz ki Suriye hükümeti ve halkı direniş alanında ve düşmana karşı duruşta parladıkları gibi ticari ve ekonomik faaliyetler alanında ve insanların sorunlarını çözme alanında da ışıl ışıl parlasınlar.
Irak'ın En-Nuceba kanalı İran İslam Cumhuriyeti Enerji Bakanı'nın bugün Bağdat'a gideceğini duyurdu. İran'ın bildirdiğine göre El-Nuceba televizyon kanalı İran İslam Cumhuriyeti Enerji Bakanı Ali Ekber Mehrabian'ın bugün Bağdat'a gideceğini belirtti. Bu resmi ziyaret İran-Irak ilişkilerinin enerji alanında güçlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilecektir. Geçtiğimiz günlerde Irak Cumhurbaşkanı Tahran'da İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ile görüşerek Tahran ile Bağdat arasındaki gaz ve enerji alanındaki ilişkilerin devamlılığı vurgulandı. Son yıllarda İran-Irak ilişkilerinin genişletilmesi, birçok kültürel, siyasi ve dini ortaklık nedeniyle iki ülke yetkililerinin gündeminde sürekli yer aldı.
İran İslam Cumhuriyeti Atom Enerjisi Kurumu Başkanı yaptığı açıklamada nükleer yaygaraya son vermeye karar verdik ifadelerini kullandı. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami Batı'nın İran'ın barışçıl nükleer programına yönelik haksız suçlamalarının engelleri artırdığı oranı olduğunu belirterek bu bölümde bu dönemde nükleer yaygarayı ortadan kaldırmak istedik dedi. İran'ın bildirdiğine göre Muhammed İslami yaptığı açıklamada nükleer kapasitede yüksek bir koruma sahibiz. Bu üst düzey konum bu çabalarla elde edilmiştir ve ödünç veya ithal değildir ifadelerini kullandı. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı bazılarının bilgi ve nükleer kapasitelerini parayla elde ettiğini vurgulayarak şunları kaydetti. Yerli uzmanların araştırmaları ve samimi çabalarıyla bu konuma geldik. İslami ayrıca nükleer sanayileşmeye ayrıcalıklı bir konum oluşturabilecek, teknoloji üretimi yolunu daha pürüzsüz ve hızlı hale getirebilecek özel ve temel bir sektördür dedi.
İran Uluslararası Fuarlar Anonim Şirketi CEO'su Suudilerin İran'ın fuarlarına katılmaya hazır olduğunu açıkladı. İran ve Suudi Arabistan 10 Mart 2023'te Pekin'de diplomatik ilişkileri yeniden başlatmak konusunda anlaştılar. Buna istinaden iki ülkedeki büyük elçilikler ve diplomatik temsilcilikler yeniden açılacak. İran Uluslararası Fuarlar Anonim Şirketi CEO'su Ahmet Reza Alai, İran, bölgedeki Arap ülkeleriyle fuarcılık ilişkilerindeki başarılı deneyim gibi bu alanda Suudi Arabistan şirketleriyle kapsamlı işbirliği yapmaya hazırdır, dedi. Muhabirimizin bildirdiğine göre Alai, geçtiğimiz yıllarda bölgedeki birçok ülke ile fuarcılık alanında işbirliği anlaşmaları ve başarılı deneyimler kaydettik, dedi. İran Uluslararası Fuarlar Anonim Şirketi'nin CEO'sunun belirttiğine göre Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman gibi ülkeler bu yıllarda İran'ın fuarlarında başarılı bir şekilde yer alırken bölgedeki diğer birçok ülkede İran'la işbirliği yaptılar. Alai ayrıca İran İslam Cumhuriyeti'nin politikası, komşu ülkelerle kapsamlı iletişim ve mevcut kapasitelerin kullanılmasıdır vurgusunda bulundu.
İran Kadınlar Milli Buz Hokeyi Takımı, Birleşik Arap Emirlikleri takımına karşı Asya Yetişkinler Şampiyonası'nın 4. maçını kazandı. Asya Büyükler Bayanlar Buz Hokeyi Şampiyonası'nın devamında İran Milli Takımı Perşembe akşamı Hindistan Kuvvet ve Kırgızistan takımlarını mağlup ederek Birleşik Arap Emirlikleri takımı ile karşı karşıya geldi. Böylece üst üste 4. galibiyetini elde etmeyi başardı. Bu maç ilk sette İran takımının 2-0, ikinci sette 4-0 ve üçüncü sette 6-0'lık skorla sona erdi.
Tahran'dan sabah haberlerimiz Türkiye ve bölge gelişmeleriyle devam ediyor. Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri yaklaşırken, bugünlerde ülkenin farklı illeri ve kentleri seçimler için parti temsilcileri ve adaylarının kampanya programlarına sahne oluyor. Türkiye Yüksek Seçim Kurulu YSK'nın bildirisine göre, ülkenin eş zamanlı Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri 14 Mayıs 2023'te Türkiye'de yapılacak. Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura uzatılırsa bu siyasi rekabetin bir sonraki turu 28 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak. Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlık seçiminin ana rakipleri olarak birbirlerini karşılıklı olarak seçim konuşmalarında keskin ve alaycı sözlerle sorguluyor. Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan hükümetinin ekonomik zafiyetlerine atıfta bulunduğu bir konuşmasında kendisini "Hükümetinizin politikaları Türkiye'de fiyatları yükseltti, milletin sofraların içindekiler de azaldı" dedi. Türkiye Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanlığı Koalisyonu Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun ahlaksız grupları desteklemekle suçlayarak "Sizin ve meslektaşlarınızın sapkın LGBT gruplarını desteklediğinizi biliyoruz ama buna izin vermeyeceğimizi de biliyorsunuz. Ama bilin ki Türk toplumunda sapkın fikirlerin yayılmasına izin vermeyeceğiz. Ülkemizde ailenin kutsal bir kurum olduğuna inanıyoruz" dedi. Türkiye'deki siyasi uzmanlar Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun oylarının birbirine yakın olması nedeniyle Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunun yapılmasının muhtemel olduğunu belirtiyorlar.
Türkiye'de bankaların kârı ilk çeyrekte %70 arttı. Bankacılık sektörünün ilk çeyrek net kârı %70 artışla 107,2 milyar TL'ye yükseldi. NTV'nin bildirdiğine göre Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun Mart ayı verilerine göre bankacılık sektörünün ilk çeyrekte net kârı %70 artışla 107,2 milyar lira olarak gerçekleşti. Sektörün aktif toplamı 2022 sonuna kadar %10,4 artışla 15,84 trilyon lira olurken krediler toplamı da aynı dönemde %12,4 artarak 8,52 trilyon liraya ulaştı. Bankacılık sektörünün ilk çeyrek sonunda mevduatları da 2022 sonuna göre %12,3 artışla 9,96 trilyon lira oldu.
Türkiye Savunma Bakanlığı Cuma günü İstanbul'da Karadeniz Tahıl İnisiyatifi Sözleşmesi ile ilgili uzmanlar düzeyinde teknik bir toplantı düzenleneceğini duyurdu. İran Presi'nin bildirdiğine göre Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Savunma Bakan Yardımcıları toplantısından önce Birleşmiş Milletler, Türkiye, Rusya ve Ukrayna'dan teknik uzmanlar toplantısı yapılmasına karar verildi. Bu oturum Cuma günü yapılacaktır, dedi. Daha önce Türkiye Savunma Bakanı, Türkiye, Rusya ve Ukrayna heyetlerinin tahıl sözleşmesini görüşmek üzere 5 Mayıs'ta İstanbul'da bir toplantı yapmayı planladıklarını açıklamıştı. Mevcut anlaşma 18 Mayıs günü sona eriyor.
İslam İşbirliği Teşkilatı Siyonist rejimin Ürdün Nehri'nin batı Şeria'daki Nablus kentine düzenlediği saldırıyı ve 3 Filistinli gencin şehit edilmesini kınadı. Siyonist işgal güçleri bu perşembe sabahı Nablus'ta bir eve baskın düzenleyerek Hamas üyesi 3 Filistinli olan Hassan Gatnani, Muaz Al-Mısri ve İbrahim Cebri şehit etti. Yine göre İslam İşbirliği Teşkilatı yaptığı açıklamada Siyonistlerin bu cinayetinin uluslararası hukukun açık bir ihlali olarak nitelendirdi ve bu rejimin eylemleriyle bölgeyi istikrarsızlaştırdığını vurguladı. İslam İşbirliği Teşkilatı bu cinayet sonuçlarından Siyonist rejimi sorumlu tutarak bu eylemlerin bölgede gerginliğin ve istikrarsızlığın tırmanmasına yol açacağını vurguladı. İslam İşbirliği Teşkilatı aynı zamanda uluslararası aktörleri işgal altındaki Filistin topraklarında Siyonist rejimin cinayetlerine müdahale etmeye ve cezalandırmaya çalıştı. Filistin Kızılay Cemiyeti Siyonistlerin Nablus'a düzenlediği saldırıda aralarında çok sayıda öğrencinin de bulunduğu 152 kişinin boğularak hayatını kaybettiğini duyurdu.
Arap Birliği Genel Sekreteri Riyad'da yaptığı toplantıda Şam'ın çok yakında Arap Birliği'ne geri dönme olasılığını açıkladı. Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmet Ebulgayt, Suudi El Şark kanalına verdiği röportajda 2011'den beri boş olan Arap Birliği'ne Şam'ın dönüşü önce bir toplantı yapıp bu konuyu incelemekle başlayacak. Ardından Arap Birliği'ne üye devletler anlaşacak ve ardından Suriye'ye davet edilecektir, dedi. Arap Birliği Genel Sekreteri 19 Mayıs'ta Riyad'da yapılması planlanan görüşmede yapılan temaslar ve alınan tedbirlere göre büyük bir şey olmadıkça Suriye'nin Arap Birliği'ne geri dönmesinin kuvvetle muhtemel olduğunu kaydetti. Suriye, Suudi Arabistan, Ürdün, Mısır ve Irak Dışişleri Bakanları geçtiğimiz günlerde Amman'da bir araya gelerek Arap ülkeleri arasındaki son toplantı ve temaslarda gündeme gelen konuları gözden geçirdiler.
Ermenistan Dışişleri Bakanlığı bu ülkeyle Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki barış görüşmelerinde ilerleme kaydedildiğini açıkladı.
Ve Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Kremlin'e düzenlenen saldırıda Amerika ve Avrupa Birliği'ni Ukrayna'nın suç ortakları olarak tanımladı.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi dinlediniz. Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki yorumumuz Suudi Arabistan'ın yeni uzlaşma adımı etrafında. İslam İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan Lübnan ziyaretinin ardından Arapça yayınlanan El Ahbar gazetesi Hüseyin Emir Abdullahyan ile Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Hasan Nasrullah arasında gerçekleşen görüşmede Suudi Arabistan ile Hizbullah ilişkileri konusunun ele alındığını duyurdu. El Ahbar'da yayınlanan yazıda İran Dışişleri Bakanı'nın Beyrut'a yaptığı ziyarete dair medyaya yansımayan çok önemli konuların biri olduğu belirtildi. Medyada Emir Abdullah'ın Lübnan ziyaretiyle ilgili yayınlanan haberlerde genellikle İran'ın Lübnan direnişi, hükümeti ve ordusuna desteği vurgulanır veya Tahran'ın Lübnanlılar arasında bir anlaşmaya varması için çeşitli alanlarda yardım etmeye hazır olduğu aktarılır. Ancak bu gezi sırasında medyadan gizlenen konular çok daha önemlidir. Bu konular genellikle resmi görüşmelerde dile getirilmez. Ancak Hüseyin Emir Abdullah'ın Hasan Nasrullah ile yaptığı görüşmede gündeme getirildi. Lübnanlı yetkililer bir Suudi yetkiliden Riyad hükümetinin İran ve Suriye yönetimi ile müzakerelere başladığına ve yakında görüşmelerin gündeminde Hizbullah'ın da yer alacağına dair bilgiler aldı. Beyrut'taki bazı resmi olmayan haberler de bunun doğruluğunu teyit ediyorlar ifadelerine yer verildi. Lübnan merkezli El Ahbar gazetesine göre söz konusu bilgiler Suudi Arabistan ile Hizbullah arasındaki müzakere hattının yakında üçüncü bir tarafın aracılığıyla açılacağını gösteriyor. Bu Kral Abdullah'ın Hizbullah Hareketi Genel Sekreter Yardımcısı Şeyh Naim Kasım ve Hizbullah'ın Suudi Arabistan temsilcisi Muhammed Fenüş ile 2007'de yaptığı görüşmeyi anımsatıyor. Bu görüşmeden sonra Hizbullah ile Riyad arasındaki ilişkiler kesildi ve uzun soluklu medya savaşı başladı.
Suudi Arabistan ile Hizbullah arasında ilişki kurma çabaları başarılı olumlu sonuç verir ya da vermez. Ancak Suudi Arabistan'ın bölgesel ilişkilerini gözden geçirmeye çalıştığı yeni bir döneme tanık oluyoruz. Tüm bu gelişmeler Riyad'ın Yemen'den Lübnan'a ve Amerika'ya kadar son dönemde benzeri görmemiş bir zorlukla karşı karşı olduğu bir dönemde yaşanıyor. Suudi Arabistan son dönemde bölgesel ve hatta uluslararası ilişkilerini temelden gözden geçirmeye başlamıştır. Bu kapsamda Riyad tarafından atılan en önemli adım İran İslam Cumhuriyeti ile diplomatik ilişkileri yeniden kurması ve 10 yılı aşkın süre sonra Suriye'ye yanaşmasıdır. Öte yandan kanıtlar Suudi Arabistan'ın kendisini Amerika'ya bağımlılıktan kurtarmak istediğini gösteriyor. Birçok Batı Asya uzmanı Suudi Arabistan'ın Amerika'dan uzaklaşmasının Suudileri Amerika'nın Siyonist rejimle anlaşma baskısından kurtarabileceğine inanıyor. Genel olarak Suudi Arabistan, dünyada tek kutupluluk dönemiyle Amerika'nın güç tekelinin sona erdiğini ve sadece Washington'la ittifak kurmaya güvenilmeyeceğinin fark etmiştir. Bu nedenle farklı krizlerin üstesinden gelebilmek için en iyi seçenek olan Doğu'ya yakınlaşmayı benimsemiştir. Bu doğrultuda Suudi Bakanlar Kurulu birkaç hafta önce Riyad hükümetinin Şanghay İşbirliği Örgütü'ne katılma kararını onayladı. Suudi Arabistan'ın bu örgüte katılımı Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in geçtiğimiz Aralık ayında Riyad'a yaptığı ziyarette ele alınmıştı. Bu örgütte Çin'in yanı sıra Rusya ve İran da yer alıyor. Gözlemcilere göre Amerika'dan uzaklaşmanın Suudiler için bir zorunluluktur. Ancak bunun tam olarak gerçekleştirilmesi hızlı ve sistematik adımlar gerektirir. Riyad'ın karar verme sürecinde buna daha fazla dikkat etmesi gerekiyor.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu sabahki ikinci ve son yorumumuz ise nükleer anlaşma ile ilgili yeni gelişmeler etrafında. Önümüzdeki Ekim ayında İran nükleer anlaşmasının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından bazı bankacılık ve petrol yaptırımlarının kaldırılmasına yol açan gün batımı ile ilgili maddelerin hayata geçirmesi gerekiyor. Bunun için COEP üyesi bazı Avrupa ülkeleri, İngiltere, Fransa ve Almanya bu konuya karşı adımlar attı. Bazı resmi olmayan haberlere göre geçen hafta 3 Avrupa ülkesi Birleşmiş Milletler yaptırımlarını yeniden yürürlüğe sokmak için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 2231 sayılı kararının tetikleme mekanizmasının kullanımını tartışmak üzere Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin seçilmiş 10 üyesini davet etti. Bu toplantının İran'ın yeni nükleer başarıları bahanesiyle gerçekleştirileceği belirtildi. Halbuki İran'ın tüm eylemleri İran'ın NPT anlaşması ve Birleşmiş Milletler'in güvenlik düzenlemeleri kapsamında yapılmıştır. Amerika'nın nükleer anlaşmadan çekilme kararı ve COEP uygulama sürecine bakıldığında İran'ın COEP ayakta tutmak için tüm çabalarına rağmen Avrupa Amerikan tarafının kötü niyeti kararını telafi etmek için hiçbir zaman gerçek bir pratik adım atmadığı görülmektedir. COEP'in taraflarından biri olan Avrupa bazı sembolik eylemler ve jestler dışında hiçbir zaman taahhütlerini yerine getirememiştir. Amerika'nın İran'a yönelik tek taraflı yaptırımlarını bypass etmek ve Avrupa'nın COEP kapsamındaki ekonomik yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla kurulan INSEX ödeme sistemi pratikte başarısız oldu ve insani yardım ile tıbbi ilaç alımında bile kullanılmayan bir mekanizma haline geldi. Bu mekanizma son olarak Avrupalıların kendileri tarafından kapatıldı. Aslında İran nükleer anlaşması özellikle mevcut düzende Avrupa'nın Amerika'dan bağımsız bir kimliğe sahip olamayacağını kanıtladı. 2018'de Beyaz Saray'ın COEP anlaşmasından çekildiğini resmi olarak açıklamasının ardından dönemin Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, İran müzakere ekibiyle yaptığı görüşmede Avrupa'nın COEP'i yok etme niyetinde olmadığını ve anlaşmanın devam etmesi için elinden geleni yapacağını bildirdi. Ancak nükleer anlaşma pratikte etkili bir anlaşmadan çıkarak İran'ın yükümlülüklerini tek taraflı olarak uyguladığı bir anlaşma haline geldi. Nükleer anlaşmadaki tetik mekanizmasını devreye sokmak için Avrupalılara baskı yapan Washington yönetimi, nükleer anlaşmayı imzaladığı ilk günden itibaren taahhütlerini yerine getirmemeye çalışmıştır.
Öte yandan birçok Amerikalı düşünür ve politikacı Washington yönetiminin İran'a yönelik yaptırımları uygulamada zirvesi çoktan geçtiğini ve Washington'un artık Tahran'a karşı yeni ve etkili yaptırımlar uygulayamayacağına inanıyor. Amerika'nın yeni yaptırımlarının mimarı Richard Nephew ve Biden hükümetinin Hazine Bakanı Janet Yellen bu konuya itiraf eden isimlerdendir. Tetik mekanizması nükleer anlaşmadaki olası bir ihtilafı çözme mekanizmasıdır. Nükleer anlaşmanın herhangi bir tarafı, taraflardan birinin anlaşmanın taahhütlerini yerine getirmediğine inanıyorsa, anlaşmanın 36. ve 37. maddelerine göre konu, İran dahil tüm tarafların bulunacağı ortak bir komisyona havale edilebilir. Bu iki maddeye göre Avrupa ülkeleri İran'ı nükleer anlaşmaya uymamakla suçlayıp konuyu COEP ortak komisyona havale ederse İran'ın şikayetçi tarafın rızasını almak için 30 günü olacaktır. Aksi takdirde dosya birkaç gün sonra Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne havale edilebilir. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin bu dosyayı aldıktan sonra bir ay içinde İran'a yönelik yaptırımların geri getirilmesini oylaması gerekiyor. Ancak Batılı ülkeler COEP müzakerelerinde oylama sürecinin yapısını, Çin ve Rusya'nın Batılı ülkelerin görüşünü veto etme olasılığını ortadan kaldıracak şekilde değiştirdiler. Önümüzdeki Ekim ayında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, İran'ın bazı petrol ve bankacılık yaptırımlarını tamamen ortadan kaldırmasına dair taahhütlerini yerine getirmelidir. Avrupa tarafının Amerika'nın desteğiyle benimsediği strateji, eninde sonunda bu anlaşmayı sona erdirmek için tetik mekanizmasının kullanılmasına yol açacaktır. Aslında bu mekanizma uygulanırsa Avrupa, İran nükleer anlaşmasının uygulanmasını engellemek için onu tamamen yok edecektir. Bu durumda kendisini COEP'e bağlı gören ve Batı'nın devam eden taahhütsüzlüklerine rağmen 2015 tarihli anlaşmadan çekilmeyen İran tarafı, güvenlik denetim anlaşması çerçevesinde barışçıl amaçlı uranyum zenginleştirme faaliyetlerini daha üst seviyelerde sürdürebilir. Böyle bir durum kesinlikle Avrupa tarafının hoşuna gitmez. Bu, Avrupa'nın çıkarlarını Amerika uğruna feda ettiği anlamına gelir. Bu durumda COEP'in yeniden canlandırılması için son dönemde atılan tüm adımları yok edebilir ve daha önce Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell'in kabus uyarısı gerçekleşmiş olacaktır. Borrell daha önce nükleer anlaşma yeniden canlandırılmazsa korkunç bir nükleer kriz yaşanacaktır demişti.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 15 Ordu-Beheş 1402, Hicri Kameri 14 Şevval 1444 ve miladi 5 Mayıs 2023 Cuma. ...79 yıl önce bugün Hicri Şems'i 15 Ordu-Beheş 1323'te İran İslam Cumhuriyeti'nin rahmetli kurucusu İmam Hümeyni 42 yaşındayken halkı Allah yolunda kıyama çağırmak için ilk siyasi bildirisini yayınladı. Bu bildiride İmam Hümeyni halkın geçmiş ve gelecekteki şartlarını incelerken Allah yolundaki kıyamın dünyanın ıslahı için tek yol olduğunu vurguladı ve bunu bütün ilahi enbiyaların bilsetinin felsefesi olduğunu niteledi. İmam Hümeyni adı geçen bildirisinde Müslümanlar baş olmak üzere İran milletinin bedbahtlığının nedenlerini açıkladı ve bildirinin diğer bir kısmında ulema ve din alimlerinin ağır sorumluluklarını da saydı ve siyasi gaflerin zarar verici sonuçlarını da dile getirdi. İmam Hümeyni bu bildiride İslam uleması ve İslami topluma genel kıyam çağrısında bulundu ve İslam düşmanlarının komplolarına yönelik sessizliği konusunda uyarıda bulundu. Bu girişim imamın siyasi bakışı ve şahsiyetini açığa çıkardı ve giderek öğrencileri arasında aynı çizgide olan bazı silah arkadaşların varlığına zemin hazırladı. İmamın önderliğinde sonraki yıllarda yapılacak inkılapçı hareketlerin çekirdeğinin oluşma zeminini hazırladı. ...24 yıl önce bugün Hicri Şems'i 15 Ordu-Beheş 1378'de İran önde gelen edip ve şair Üstad Muhammed Ali Merdane vefat etti. Muhammed Ali Merdane Hicri Şems'i 1301'de İran'ın ortasında bulunan merkez ilinde Humeyn ilçesine bağlı bir köyde dünyaya geldi. Çocukluktan beri şiire büyük ilgi duymaya başlayan Muhammed Ali Merdane, 10 yaşındayken mersiye ve meddahlık işleriyle uğraşması başladı ve İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın yas merasimlerinde mersiyeler okumakla meşgul oldu. Merdane Pehlevi rejimi döneminde Humeyn kentinin meddahlar topluluğunu kurdu ancak Şahlık rejiminin gazabına uğradı ve evi Şah'ın piyonlarınca kundaklandı. Irak'ın İran'la dayattığı savaş cephelerinde daima varlık sergileyen Merdane bu yolda büyük fedakarlıklarda bulundu. ...22 yıl önce bugün Hicri Şems'i 15 Ordu-Beheş 1380'de önde gelen Neçubela araştırmacı Hüccetül İslam Muhammed Deşti vefat etti. Hicri Şems'i 1330'da Mazenderan'da dünyaya gelen Deşti fıkıh ve usul derslerine Mirza Haşim Amuli, Nasir Mekarim Şirazi, Ali Meşkin Erdebili ve Abdullah Cevadi Amuli gibi önde gelen alimlerden öğrendi. İslam İnkılabı'nın zaferinden sonra dini şiarların ihyasında yoğun çalışmalarda bulunan Deşti, çeşitli kentlerdeki inkılap korumaları ve üniversitelerde konuşmalar yapıp ders verirdi. Bugün Hicri Şems'i 15 Ordu-Beheş, İran takvimine göre önde gelen bilim adamı Şeyh Sedugu anma günüdür. Şeyh Seduh Hicri Kameri 306'da Kutsal Kum kentinde bilim ehli bir ailede dünya geldi. Çocukluk çağında dini ilimleri öğrenmeye başlayan Şeyh Seduh, babası ve kendi döneminin bilim adamları ve alimlerinden nezdinde yetişti. Bilimsel alanda en yüksek seviyelere ulaşan Şeyh Seduh, hadis ve dini ilimler öğrenmek için bilimsel seferlerini başlattı ve kendi çağındaki 200'den fazla bilim adamlarından feyizler aldı. Şeyh Mufid, Hasan bin Muhammed Kumi ve Harun bin Musa gibi alimler Şeyh Seduh'un nezdinde yetiştiler.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe hazırları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle beraberiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Karar.
Motorine büyük indirim.
Milli Gazete.
Kılıçdaroğlu, iktidar değişirse darbe olunmuş, darbeyi siz yapıyorsunuz.
Star.
Bakan Bilgin, Temmuz ayını işaret etti, düzenleme yapacağız.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. İbrahim Kahveci 3 Mayıs tarihli Karar Gazetesi'nde enflasyon düşecek ama fiyatlar artacak başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Hiç merak etmeyin, TÜİK açıkladığında Nisan ayı itibariyle yıllık enflasyonun %50'sinin altına düştüğünü göreceğiz. Ama hiç yakınmayın. Çünkü fiyatlar artmaya devam edecek. Hem de nasıl artacak? İstanbul Ticaret Odası İTO, Nisan ayında fiyatların %4,57 arttığını açıkladı. Ama yine İTO verilerine göre yıllık enflasyon Mart ayında %73,01 iken Nisan ayında %62,46'ya geriledi. Çünkü geçen yıl Nisan ayında aylık fiyat artışı %11,36 olmuştu. Yani fiyat artışı hız kesti diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
TÜİK verilerine göre ise geçen yıl Nisan ayında aylık fiyat artışı %7,25 seviyesindeydi. Mart ayı itibariyle yıllık fiyat artışı %50,51 olduğuna göre aylık fiyat artışının bu Nisan ayında %5 civarında gelmesi bile yıllık enflasyonu %50 bazı değerinin altına düşürecektir. Peki biz neden enflasyon düşerken fiyat artışını sert hissedeceğiz? Bu durumu şöyle izah edeyim. 2003-2021 yıllarında, yani yeni ekonomi modeline geçmeden önce veya faiz sebep enflasyon sonuç teorisini fiyata geçirmeden önce 19 yılın Nisan ayı fiyat artışı sadece ve sadece %1,11 seviyesindeydi. Oysa bu yıl Nisan ayı enflasyonu en az %4 civarı girecektir. Ve bu rakam eski yılların 4-5 katı olarak karşımıza çıkacaktır. Alışımız tek haneli enflasyondan artık yıllık %50 enflasyona demir atmış durumdayız. O nedenle enflasyon düşerken fiyat artışları canımızı acıtmaya devam edecek. Bugün yaşadığımız enflasyon aslında çok daha derin sorunlar içeriyor. İnsan oğlunun iki temel ihtiyacı beslenme ve barınma. İşte bugün yaşadığımız enflasyon ülkemizde tam da bu temel ihtiyaçları vuruyor. En yüksek fiyat artışları gıda fiyatlarında ve konut kira fiyatlarında. Bu nedenle yaşanan enflasyon en temel iki ihtiyacı karşılayamaz noktaya taşıdı. Peki çözüm nerede? Bu iki temel sorunun çözümü aslında çok basit ve ülkemizin kendi kaynakları ile karşılayabileceği ihtiyaçlarıdır. Hem konut hem de gıda açısından yeterlilik oranı en yüksek iki ekonomik güce sahip ülkeyiz. Tek sorun yönetim anlayışında.
Cevher İlhan 3 Mayıs tarihli Yeni Asya gazetesinde "Seçim Darbe ise" başlıklı yazısını okucularıyla paylaşıyor. İktidardakilerin millete söyleyecekleri sözü de kalmadığından oy devşirme uğruna milleti dini değerler üzerinden kamplaştırıp kutuplaştırma söylemlerini sürdürürken diğer yandan bir dizi çarpık söylemlerle çarpıtmalarda bulunuyorlar. Bunların başında AKP'li eski bir başbakanın bu seçim işgalcilerle İstiklal Harbi verenler arasında yapılan bir seçim iddiası geliyor. Keza bir bakan 15 Temmuz onların fiili darbe girişimiydi, 14 Mayıs da siyasi darbe girişimleridir, bu kadar açık ve nettir diye konuşuyor. Bir diğeri seçimleri şampanya patlatmakla seccade şükür secdesi arasında tercihe bağlıyor diyen yazar yazısının devamında şunları belirtiyor.
Ancak en çarpıcısı daha önce Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin tek kişilik hükümet olduğunu ikrar eden bir saray danışmanının her ne kadar sosyal medyada sonradan yanlış anlaşıldım dese de iktidar değişikliği Türkiye'nin tam bağımsızlığına darbe olur diye millet iradesinin tecellisi olan seçime darbe olarak tanımlaması ile açığa çıkıyor. Görünen o ki kamuoyu araştırmalarının tespitiyle Millet İttifakı'nın mecliste çoğunluğu demokratik muhalefet ile birlikte nitelikli çoğunluğu elde etmesi ve ortak cumhurbaşkanı adayının en az 6-7 puan önde olması ile muhalefet psikolojik üstünlüğü sağlamış. AKP medyası ile iktidara iliştirilmiş yandaş yorumcular seçimi kaybetme psikolojisine kapılmış. İktidar cephesi ekonominin çöküşünün, yolsuzlukların, hırsızlıkların, rüşvetin, iki kez değiştirilen kamu ihale kanununu, suistimale ihaleye fesat karıştırmanın, en son depremde arama, kurtarma çalışmalarında barınma ve korunma yardımındaki başarısızlığın hesabının sorulmasından korkuyor. Bundandır ki 2,5 milyon oyun yasaya aykırı olarak geçerli sayılması ile getirilen tek kişilik ucube sisteminde ekonomiden dış politikaya, eğitimden sağlığa, sanayiden tarıma her alanda ortaya çıkan fiyaskonun üstü örtülüp karambola getirilmeye çalışılıyor. Yine seçim ve sandık sahtekarlıkları ile atı alan Üsküdar'ı geçti. Oldu bittisine getirmek maksadıyla daha şimdiden seçimi tanımama provası da yapılıyor. Sormak lazım. Seçimler ülkeyi yönetecek yöneticileri, hükümetleri seçmek için yapılmaz mı? Gerçekten eğer seçim ile milletin oyu ile başarısız yöneticiler, yönetimler değiştirilmeyecekse o zaman neden seçim yapılır? Sonra seçim darbe ise AKP'nin iktidara geldiği bütün seçimlerde darbe mi yapıldı? Siyasi iktidarın milletin reyi ile değiştirilmesi darbe değil, demokratik seçimdir. Seçimi darbe olarak tahkir etmek millet iradesine milleti tahkirdir. Ancak darbe isnadı da diğer iftiralar gibi millet nezdinde makyaj bulmayıp her haliyle sırıtıyor. İktidardakilerin telaşlı tehevürleri bundan.
Tahran Radyosu.
Salih Tuna 3 Mayıs tarihli Sabah gazetesinde kendi acıklı akıbetine baksın başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Kılıçdaroğlu'nun sana söz kampanyası bir tek bana mı komik geliyor? Verdiği sözün mağdurlarından olsaydım yine komik bulur muydum bilemiyorum. Benim bildiğim şudur. Kılıçdaroğlu'nun sözüne inanmak için şimdi değil, verdiği hiçbir sözü tutmadığını bilmemek icap eder, diyen yazar yazısının devamında şunları belirtiyor.
Mesela 2019'daki yerel belediyelerde seçimlerinde kazandıkları takdirde kimsenin işten atılmayacağına dair namus sözü verdiği halde, İmamoğlu marifetiyle İBB'den, atılan 14 bini aşkın işçiden haberdar olmamayı icap ettiler. Bakınız, Akşener kalksa biz kalktığımız masaya bir daha oturmayız. Kampanyası düzenlese komik olmaz mısınız? Babacan da olduğun gibi görün, göründüğün gibi ol. Mottosunu tercih etse, görünür değildim ama tam göbeğindeydim sözünü hatırlayıp gülmez misiniz? Kılıçdaroğlu'nun herhangi bir konuda söz veriyor olması da aynı şekilde komik işte. Geri gelelim, Davutoğlu da sözünü tutmadı ama bana hiçbir zaman komik gelmedi. Nefsimi ayaklar altına alırım, bir faninin terk edemeyeceği düşünüler her makamı elimin tersiyle iterim ama asla bu kutlu hareketteki hiçbir dava arkadaşımın kalbini kırmam demişti mesela. Komik değil, trajikomik çünkü nasıl güleyim? Dün sadakatini dile getirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, geçen gün kalkmış iftira atıyor. Hiç kimse benim ağzımdan, benim dilimden, benim zihnimden Cumhurbaşkanımız aleyhine tek bir söz duymadı, duymayacak diyordu. Geldi şu hale bakın. Vaktiyle ahlaki formasyon eksikliği var dedi Kılıçdaroğlu'nun ve CHP'nin gözüne girmek için mi? Erdoğan'a iftira atacak kadar kendini iptizale uğratıyor. Bir kanalda dediklerinin hülasası şu. Erdoğan kimseye güvenmiyormuş. Bundan sebep AKP'ye genel başkan olarak aileden birini hazırlıyormuş. Berat Albayrak'ın önünü açmak için kendisinin önünü kesmişmiş, önü kesilmeseymiş, AK Parti'yi kurumsallaştırılacakmış. Neyse biz Davutoğlu'nun anlatısına geri dönelim. Erdoğan AKP'nin başına illaki aileden birini getirecekmiş. Şimdi de Selçuk Bayraktar'ı hazırlıyormuş. Her şeyden evvel AK Parti'nin ilerideki genel başkanının kim olacağından Davutoğlu'na ne? Ayrıca Erdoğan kimseye güvenmiyormuş da neden kendisini AK Parti genel başkanı yapmış?
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars'te Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları uygulaması aracılığıyla Pars'te Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars'te kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobile data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Nur'a giden yol.
Bismillahirrahmanirrahim. İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehl-i beytine selam ve salavatla Nura Giden Yol adlı programımızın yeni bir bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz değerli dinleyiciler. Hatırlanacağı üzere geçen bölümde Talak suresine başladık. Bugün sizlerle birlikte bu surenin 8 ila 12. ayetlerinin meal ve sade yorumunu ele alacağız. Sohbetimize Talak suresinin 8 ila 10. ayetlerin tilavetiyle başlıyoruz.
Bismillahirrahmanirrahim. Ve ke'in min qaryatin atat an emri rabbiha ve rusulihi fahasabnaha hisaban şedîden ve azzabnaha azaban nukra. فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا.
Nice kentlerin halkı, Rablerinin ve onun elçilerinin emrinden uzaklaşıp azdılar. Bu yüzden kendilerini çetin bir hesaba çektik ve görülmedik bir azaba çarptırdık. Böylece yaptıklarının cezasını tattılar ve işlerinin sonu tam bir hüsran oldu. Allah ahirette onlara şiddetli bir azap hazırlamıştır. O halde ey iman etmiş olan akıl sahipleri, Allah'a karşı gelmekten sakının. Allah size bir zikir, Kur'an indirdi. Geçen programda ailede boşanma ile ilgili hükümlerden söz ettik. Bu ayetlerde Yüce Allah, Müslümanlara bireysel, ailevi ve sosyal işlerde İlahi emirlere uymamaları takdirde eski kavimlerin kaderini paylaşarak zor olaylar yaşayacakları uyarısında bulunuyor. Allah'ın emirlerine uymamak ve baş kaldırmanın dünya ve ahirette insan için zor cezaları vardır. Tabii ki bu cezalar adalet ve titiz hesap kitaba dayanıyor. Böylece kimse haksızlığa uğramazken aynı zamanda iyilik veya kötülük edenler arasında da fark gözetilmiş olur. Ayetlerin devamında şöyle deniliyor. Baş kaldıran eski kavimlerin akıbetinden ders alın ve boyun eğmeyenlerin sonucunun dünya ve ahirette ziyan ve hüsrandan başka bir şey olmayacağını bilin. Kendilerini akıllı sanan kavimlerin dünyada kazanan taraf olduğunu sanmayın. Zira insanın hayatı ölüm ile sona ermeyecektir ve onun önemli durum ve kaderi ise ahirette belli olacaktır. Bazıları dünyada çektikleri acıların onları uhrevi cezadan kurtaracağını sanıyorlar. Halbuki her biri Allah'a itaatsizliği oranında insana ulaşıyor. Akıl ve inanca sahip olan ve Allah'a iman eden insan, dünyevi ve uhrevi cezalardan kurtulmanın tek yolunun ilahi takva ve Allah'a itaatsizlikten kaçınmak olduğunun bilincindedir. Bu ayetlerden şunları öğreniyoruz. Allah ve elçilerinin emirlerine baş kaldırmak ve isyan etmek, dünyevi hasar ve zarar, ağır uhrevi cezayı beraberinde getirecektir. Allah'a karşı isyan ve itaatsizlikle beraber olan geçici zevklerle gururlanmayalım. Çok önemli olan konu insanın işinin akıbeti ve sonudur. Akıl ve iman birbirinden ayrı değildir. Aklı izlemek insanı imana ulaştırır ve takva ve perhiskarlık ruhunu yaratır. Akıl ve vahiy insanın kurtuluş aracıdır. Bu ikisi her zaman insanı kötülüklerden sakındırır ve ona ebedi saadete ve mutluluğa ulaşması için uyarıda bulunurlar.
İlahena ma a'dalek, melike kulli men melek. İlahena ma a'dalek, melike kulli men melek. لبيك قد لبيت لك لبيك إن الحمد لك.
Şimdi Talak suresinin 11. ayetini dinliyoruz.
رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا.
İman edip salih amel işleyenleri karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için size Allah'ın apaçık ayetlerini okuyan bir peygamber gönderdi. Kim Allah'a inanır ve salih bir amel işlerse, Allah onu içinden ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetlere sokar. Allah gerçekten ona güzel bir rızık vermiştir. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'i nazil ederken beraberinde Allah kitabının açık ayetlerine göre halkı kötülüklerden iyiliklere davet etmek ve onları iman ve salih amel ile bu daveti kabul ederek dünya ve ahiret saadete ulaşmaları için bir peygamber gönderdi. Unutmayalım ki inançta her türlü şirk ve küfür ve nifak, amelde her türlü fesat, fuhuş ve günah, insan için bir nevi karanlık sayılır. Bu yüzden peygamberler insanı fikir ve inançta tevhide ulaştırmak ve amelde de hayır ve iyiliğe davet için geldiler. Bu şekilde insan karanlıktan aydınlığa hidayet edilerek saadete ulaşır. Gerçek günah, fesat ve fuhuş, İnsana bir çeşit zevk ve mutluluk verir. Fakat hiç şüphesiz bu zevkler geçicidir. Fakat salih amel ehli olan kimse, bu fani dünyada ulaşılması imkansız olan ve sadece ahiretteki cennette ulaşılabilen kalıcı zevklere ulaşır. O cennette Yüce Allah salih kulları en iyi rızıkları hazırlamıştır. Bu ayetlerden de şunları öğreniyoruz. Semavi kitap tek başına insanın hidayeti için yeterli değildir. O kitabın emirleri ve talimine dayanarak halkın günlük yaşamını hidayet eden ve uygulamada onlara örnek olması gereken bir peygamber gerekir. Birçok batıl yol vardır. Bu yüzden karanlık kelimesi çoğul olarak kullanılıyor. Fakat hak yolu bir tektir. Bu yüzden nur ve aydınlık kelimesi tek olarak geçmektedir. Peygamberlerin bisat hedefi, insanı bizzat kendi yarattığı karanlıklardan kurtarmak ve onu hakkın aydın yoluna yönlendirmektir.
أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام وأسأله أن يتوب علي توبة عبد ذليل عبد ذليل خاضع خاضع فقير.
Şimdi Talak suresinin son ayeti olan 12. ayetini can kulağı ile dinliyoruz.
الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما.
Allah yedi göğü ve yerden bir o kadarını yaratandır. Allah'ın emri bunlar arasından inip durmaktadır ki Allah'ın her şeye kadir olduğunu ve Allah'ın her şeyi ilmiyle kuşattığını bilesiniz.
Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed.
Surenin son ayeti varlık dünyasının azameti ve Yüce Allah'ın yaratılıştaki sonsuz gücüne işaret ederek şöyle buyuruyor. Yedi gök ve yedi kat zemini Allah yaratmıştır. Bu ayetteki yediden hedef, gökyüzündeki yıldızların veya yeryüzüyle benzer durumda olan gezegenlerin çok fazla olması olabilir. Veya dünyada insana hala aşikar olmayan ve gelecekte İlim alanının genişlemesiyle aydınlanacak olan dünyadaki gerçekler amaçlanabilir. Fakat yaratılış tek başına yeterli değildir. Bunca modern teleskopların varlığı ve ilmin ilerlemesine rağmen, yaratılışın başı ve sonu ve boyutları hala gizemini koruması, Yüce Allah'ın sonsuz gücü ve ilmini gözler önüne seriyor. Bu ayette bizlere şunları öğretiyor. İman ettiğimiz Allah hem yaratandır ve hem Rab'dır. Hem dünyayı yaratmıştır ve hem onu yönetiyor. Bu yüzden Kur'an-ı Kerim'de Halik ve Rab kelimeleri diğer kelimelerden daha çok kullanılmıştır. Varlık, Allah'ı ve azametini tanımak için en büyük ders sınıfıdır. Gerçi bazı insanlar ona sadece yaratılmış olarak bakıyor ve yaratanından gafildir. Allah'ın ilmi her şeye mükemmel, dakik ve kusursuzdur. Değerli dinleyiciler, böylece Talak suresinin de sonuna geldik. Programımız hakkında her türlü görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden bizlere iletebilir. Ayrıca yayınlarımızı da parstoday.ir adresinden takip edebilirsiniz. Allah'a emanet olunuz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Umut Işığı.
Yoksulluk, yolsuzluk ve ayrımcılık dolu bu dünyada mazlum ve mağdur insanların umduğu tek bir umut ışığı vardır. Bu umut ışığı adalet talep, hak talep, hürriyet yanlısı güçlü, hikmetli ve bilgili birinin zuhur etmesidir. Böyle bir seçkenin zuhur etmesiyle zulüm, yoksulluk, ayrımcılık ve yolsuzluk faktörlerinin bastırılması ve dünya halklarının adaleti yayan, iyi yöneten ve halk adaylı olarak çalışan bir devlet sayesinde izzet ve refah dolu bir yaşam sürmesi umulmaktadır.
İşte biz de bu bağlamda sizlere insanları kurtaracak bu vaat edilen kurtarıcı ile ilgili hazırladığımız sohbetimizin bir başka bölümünde birlikteyiz.
Bir önceki bölümde anlattıklarımızdan yola çıkarak gerçek bir muntazır ve bekleyenin, intizar ve beklemenin felsefesini, vaat edilen Mehdi'nin yüce konumunu ve eşsiz kişiliğini bilmesi gerekti ve bunun yanında derin bir duygusal ilişki kurması gerektiğini gördük. Böylece muntazır şahıs hayatında bir model olarak imam zamanı seçmelidir. Zamanın imamını rehberimiz ve yol göstericimiz yaptığımızdan mümkün olduğu kadar inançlarımızı, ahlakımızı ve davranışlarımızı ona benzetmeye çalışırız.
İmam Sadık aleyhisselam gaybet döneminde dindarlığın önemi hakkında şöyle buyuruyor. Herkes kaimin ashabı arasında olmaktan mutlu olacak. O halde bekleyip takva ve güzel ahlakla amel edecek ve o gerçek bir muntazır olacak. Böyle bir kimse zuhurdan önce ölürse ecri zuhur vaktini anlayan kimse gibidir. Elbette toplumu ve dünyayı yöneten ortamı büyük bir bölümünün pislik ve yolsuzluklarla dolu olduğu bir durumda kendini geliştirmenin ve inancını sürdürmenin kolay bir iş olmadığı ve bu ilahi başarıya ulaşmak için hedefe odaklanmak, çok çalışmak, sebatlı davranmak ve uyanık olmak şarttır. Bu yolda imanı, takvayı ve dürüstlüğü değerli taşlar gibi korumak gerekir.
Bu bağlamda bir rivayette Peygamber Efendimizin bir gün ashabı eşliğinde kardeşleriyle buluşmak ve görüşmek istediği belirtilmektedir. O sırada ashabı biz senin kardeşin değil miyiz? Dediler. Allah Resulü ise hayır siz benim ashabımsınız. Ancak kardeşlerim ahir zamanda gelecek olan insanlardır. Beni görmeseler de bana inanırlar. İnançlarında ve dinlerinde sebat ederler. Bu o kadar zor ki sanki karanlık bir gecede kalın dikenli çalılara dokunurlar ya da kor kor yanan ve sürekli devam eden bir ateşi ellerinde tutarlar. Gecenin karanlık kalbinde yanan bir ışık gibidirler. Allah onları fitnelerden ve karanlık kaostan koruyacaktır diye cevap verdi. Peygamber Efendimiz bu değerli sözleri bir yandan gaybet çağında imanın sürdürmenin zorluğunu ifade ederken, diğer yandan imam zamanı bekleyenlerin konumunu gözler önüne sermektedir.
Müslüman dininin esasları, ahlakı, kanunları ve dininin kuralları alanında gerekli bilgiye sahip olmalıdır. Bu nedenle Hazreti Mehdi aleyhisselamın ashabından olmak isteyen kişinin dininin esaslarını ve İslam inancının temelini oluşturan hususları iyi öğrenmesi gerekir. İslam'ın esaslarını ve temellerini, ilkelerini, kuralları bilmemek, bekleyeni sapkın ve yanlış düşüncelere karşı şüpheye düşürebilir ve inanca zarar verebilir. Ayrıca hayatını İslami kural ve standartlar çerçevesinde düzenlemeyi ve mümkün olduğu kadar tüm kurallarına uymayı zorunlu görmek de şart. Bu kaideler ve kanunlar Allah-u Teala tarafından konulduğu için kusursuzdur ve onlara uyan her Müslümana dünya ve ahirette saadetine ulaşacaktır.
Tahran Radyosu.
Mehtevi yaşam tarzında ahlakın önemli bir yeri vardır. Buna göre o asil imamın gerçek bir bekleyeni dürüstlük, nezaket, cömertlik, cesaret, hoşgörü, güvenirlik, ana babaya iyilik, türdeşine yardım etme ve zorbalığı karşıtı gibi iyi niteliklere sahiptir. Buna karşın yalandan, gıybetten, ifrattan, öfkeden, baskıdan, kibirden, haset, riyadan ve diğer çirkin huylardan sakınır. İmam zamanın gaybetinde üzerinde durulması gereken bir diğer konu da ruhen kendini geliştirme ve nefsin terbiyesidir. Pek çok hadiste belirtildiği üzere Hazreti Sahibu Zaman yeryüzünün zulüm ve fitne ile dolu olduğu bir zamanda ortaya çıkar. Şimdi bile dünyada bu baskı ve ayrımcılık, ahlaki yozlaşma ve toplumsal anormallikler açıkça görülmektedir. Bu tanımla bekleyen kişi Allah-u Teala bu zamanının imamıyla ilişkisini çevrenin bozgunculuklarından etkilenmeyecek ve günaha karşı koyabilecek kadar yakın ve güçlü hale getirilmelidir.
Bu amaca ulaşmak ve yüksek manevi makamlara ulaşmanın en önemli yolu, Allah ashabının önemli özelliklerinden olan takva ve ibadetkarlığı benimsemektir. Bu mukaddes gayeye ulaşmanın en iyi yolu, İslam'ın farzlarını yapmak ve haramları terk etmektir. Ayrıca kendini geliştirmeye ve insanın iç varlığının saflığına yol açan eylemleri gerçekleştirmek de çok faydalıdır. Kur'an-ı Kerim okumak ve ayetlerini tatbik etmek, duaları ve münacatları okumak, Allah'a muhtaç hissetmek, namaz, oruç, hac, itikaf, din büyüklerinin türbelerini ziyaret etmek ve benzeri ibadetlere tam olarak dikkat etmek diğer önemli faktörlerdir. Bu faktörler zamanının imamının zuhurunu bekleyen bir kişinin manevi hazırlığını hiç şüphesiz sağlamasına yardım olacaktır. Bu bağlamda önemli noktalardan biri de özellikle Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin Ehl-i Beyti başta olmak üzere din büyüklerinin tavsiyelerine uymak da önemlidir. Ayrıca kendi nefsi arzularına karşı gelmek ve Allah'ın dinini korumak için çalışmak da büyük etkiye sahiptir. Bu özelliklere ve vasıflara sahip alimler, Allah'ın emirlerini açıklamanın yanı sıra ilahi irşat ve dini öğretilerin açıklanmasıyla insanlara mükemmellik ve kendini geliştirme yolunda yardımcı olabilir.
Din düşünürleri ve alimlerin konumu o kadar belirgindir ki İslam peygamberi onları Beni İsrail peygamberlerine benzetmiştir. İslam'ın hikmetli ve anlayışlı alimleri yapıcı irşatları ile toplumun ve dünyanın durumunu bekleyenlere açıklarlar ki onlar da imam zamanı basiret ve farkındalık ile takip etsinler. Basiret veya içgörü, işlerin doğru anlaşılması ve kritik ve çalkantılı zamanlarda ve dönemlerde doğruyu yanlıştan ayırma yeteneği anlamına gelir. Bu nedenle gerçek bir muntazırın, anormalliklerin, fitnelerin ve şüphelerin bol olduğu gaybe çağında doğru yolu ve manevi mükemmelliğini içeren yolu fark edebilmesi ve kaybetmemesi gerekir. Dini ve siyasi içgörü ve anlayışa da sahip olması şart. Bu aşamadan sonra insanları doğruya veya iyiye çağırma, batılı, zulmü ve fitneyi aşağı vurma ve İslam'da kötülüğün yasaklanması olarak adlandırılan nahy-i münkeri tavsiye etme zamanıdır. Mehdi'yi bekleyenlerin de görevi aydınlatma, direnme ve elinden geldiğince zalimlere ve suçlulara karşı mücadele etmektir.
Ramazan ayında okunan iftitah duasında Allah'tan ilahi devletini kurma vaadini yerine getirmesini niyaz ederek şöyle okuyoruz.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme inna nergabu ilek fi devletin kerime tuizzu bihal islame ve ahle ve tuzillu bihal nifaka ve ahle وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة اللهم ما عرفتنا من الحق فحملنا وما غصرنا عنه فبلغنا اللهم المر به شعثنا واشعب به صدعنا وارتق به فتقنا.
Allah'ım, kıymetli hükümetini şevk ile istiyoruz. İslam'ı ve onu takip edenleri yüceltmeni istiyoruz. Ve onun vasıtasıyla münafıklığı ve ehlini küçük düşürmeni sabırsızlıkla bekliyoruz. Ve o yönetimde bizi sana itaat etmeye çağıranlardan say ve senin yoluna hidayet etmekten sorumlu olanlardan eyle. Ve o hükümetin bereketiyle bize dünya ve ahiret haysiyetini bahşet. Allah'ım, bize bildirdiğin kadar hak ile amel etmemizi ve tanıyamadığımız hakikate ulaşmamıza yardım et.
Muhterem dinleyiciler, Umut Işığı isimli dizi sohbetimizin bir başka bölümünün sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parstoday.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz. Cumhurbaşkanı Reisi Esad'ın uğurlaması ile ülkeye döndü. Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, İran bölge ülkelerinin zor günün dostudur açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanı Reisi İslam alimleri Amerika ve Siyonist rejimin suçlarını aydınlatmalı açıklamasında bulundu. İran Enerji Bakanı bugün Bağdat'a gidiyor. İran İslam Cumhuriyeti Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, nükleer yaygarayı bitirmeye karar verdik ifadelerini kullandı. Suudiler İran fuarlarına katılmaya hazırlar. İran kadınlar buz hokey takımı 4. zaferini kazandı. Türkiye'de seçim rekabetleri kızışıyor. Türkiye'de bankaların kârı ilk çeyrekte %70 arttı. Tahıl anlaşması oturumu bugün İstanbul'da yapılacak. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saati ile 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saati ile 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saati ile 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsuday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programınızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395 6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.